Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 19. ayrım. 18. bölüm. Elimizde olanlar bunlar diye lafa başladı Eve. Ekibini evindeki ofisinde toplamıştı. Kendisini gizlemekte ve değiştirmekte çok usta. Fotoğrafını medyaya verebiliriz. Her yarım saatte bir televizyonda gösterilir. Ama o şu anda fotoğrafına hiç benzemiyor, eminim. Yeterince nakit parası, ödenmemiş kredileri ve seyahat için değişik kimlikleri olduğundan şüpheleniyoruz. Elimizdeki bilgiyi her yere dağıtacağız ama onu bu şekilde yakalayabilme ihtimalimiz çok zayıf. Genç kadın gözlerini ovalayarak yorgunluk izlerini silmeye çalışırken sistemine biraz daha kafein pompaladı. Mira'nın onunla ilgili yorumunu istiyorum ama bana göre bu gece çok rahatsız olduğu kesin. Tecavüzden sonra işini tamamlayamadan kaçması onu cinsel olarak sarsmıştır. Adamın feci bir düzen takıntısı var. Her yeri darmadağınık bırakıp kaçmış olmak onu çok rahatsız etmiştir. Teğmen, Peabody, Eve'in dikkatini çekmek için elini kaldırmamıştı. Ama sanki kaldırması gerekiyormuş gibi hissediyordu. Eve ona baktığında bunun polisin polise bakması dışında hiçbir anlamı yoktu. Adamın hala şehirde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şu ana kadar topladığımız bilgilere göre adam burada doğmuş, burada büyümüş. Hep buralarda yaşamış olduğuna göre başka bir yerde kendini güvende hissetmeyecektir. Şef Feeney ve McNabb diğer kişisel bilgilere ulaşmaya çalışacaklar ama tahminlerimize göre hala buralarda. Feeney, özel bir ulaşım aracı yok diye ekledi. Hiçbir taşıma aracı için ehliyet almamış. Hareket edebilmek için toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Bilgisayardan zar zor başını kaldıran McNabb, toplu taşıma araçları şu anda tıklım tıklım oluyor dedi. Şehirden çıkabilmek için eğer önceden rezervasyon yaptırmadıysa kanat takarak uçması gerekiyor. Aynı fikirdeyim. Buna ilaveten listesindeki diğer hedefler de burada. Bütün kurbanları bu şehirdendi zaten. Ürkmüş bile olsa 5. kurbanın peşinde olacağı kesin. Onu tetikleyense Noel tatili. Eve duvar ekranının önüne gitti ve Simon 1H ile ilgili deliller listesini göster komutunu verdi. Dairesinde Noel ile ilgili bir sürü video diskleri bulduk. Birincisi ekranda görününce bu süslerle ilgili bir 20. yüzyıl filmi. Rourke kapıdan "Bu muhteşem bir dünya" diye seslendi. Jimmy Stewart ve Donna Reed oynuyor. Eve'in kaşlarını çatmasına karşılık tatlı tatlı gülümseyerek "Rahatsız etmiyorum ya" dedi. Eve, bu polisin işi diye karşılık verirken bu adam hiç uyumaz mı diye düşündü. Rourke aldırmadan içeriye girdi ve Peabody'nin koltuğunun koluna ilişti. Çok uzun bir gece oluyor anlaşılan. Sizlere yemek ısmarlayabilir miyim? Rourke? Eve'in itirazına rağmen McNabb, "Valla ben yiyebilirim" dedi. Eve, "Daha bir sürü benzer video var" diyerek ekrana döndü. Rourke ise yavaşça mutfak bölümüne seyirtti. Bunları biriktirmiş ve kayda almış. Mesela bir Noel şarkısı gibileri. Bunlara ilaveten bir dolu porno disk ve kayıt bulduk. Örnek olarak Simon 68A kodlu diski başlat komutunu verdi Eve kuru bir sesle. Rourke porno disk dönerken tam zamanında yetişti ve Noel babayla genç güzel bir kadın arasındaki en can alıcı görüntüleri izledi. Kadın Noel babanın organını ağzına alırken "Bak bu eğlence işte." dedi. Eve, "Bunlardan daha bir dolu var ama en tuhafı Simon 72. Başlat." Rourke'a bir göz attı ve kenara çekildi. Ekranda Mariana Hewley'in tecavüze uğrarken çırpınıp ağlaması vardı. Simon görüntüye beyaz sakalı ve kırmızı elbisesiyle girmişti. Yatakta kıvranmakta olan kadına bakarak, "Sus küçük kız, baban sana bir hediye verecek" diye mırıldanıyordu. Bu ses, Eve'in kulağına gelen eski bir fısıltı gibiydi. Buna rağmen ellerinin titremesini önlemeye çalışarak gözlerini ekrandan ayırmadı. "Sanırım çok yaramazlık yapmışsın. Hem de çok. Ama ben gene de sana güzel bir hediye vereceğim." Simon kameraya bakarak kendine özgü bir striptize başladı. Sakalı, bıyığı bir kenara atıp kendini okşamaya başladı. "Bugün Noel'in birinci günü. Gerçek aşkım benim." Sonra ona tecavüz etti. Çabuk ve acımasızca. Genç kadının çığlıkları odada yankılanınca Eve kahvesini kaptı. Acı ve bayatlamış olduğu halde çabucak yuttu. Sonra adam kadına arkadan tecavüz etti. Kadın artık çığlık atmıyor, sadece hıçkırıyordu. İşi bittiğinde gözleri cam gibiydi. Çantasından bir şey çıkararak yuttu. Ereksiyonu sağlamak için bitkisel ve kimyasal bir karışım olan Exotica yuttuğunu sanıyoruz. Eve'in sesi dümdüz, ifadesizdi. Gözlerini ekrandan ayırmıyordu. Ölenlere karşı bir sorumluluğu vardı ve bu kendisine de meydan okuyan bir olaydı. Bakacaktı, görecekti ve bunlarla yaşamayı öğrenecekti. Mariana bir sonraki tecavüzde artık çırpınmıyordu. Kendinden geçmiş olduğunu biliyordu Eve. Genç kadın artık canının acımayacağı bir yerlere kaçmıştı. Karanlıkta yapayalnız olduğu bir yerlere. Simon kendisine orospu diyerek küfürler yağdırmaya başladığında çırpınmadı. Adam kumaşı boynuna sardı ve sıkmaya başladı. Yetmeyince de ellerini kullandı. McNab korku ve acıma duyguları içinde "Oh, ulu tanrım yetmedi mi?" diye fısıldadı. Eve aynı boş sesle "Şimdi onu süslüyor," diye devam etti. Yüzünü güzelleştiriyor, saçına şekil veriyor ve kumaşı üzerine sarıyor. Cesedi kaldırdığında dövmenin yapılmış olduğunu da fark ediyoruz. Kameranın onu daha uzun çekmesini sağlıyor ki yalnız kaldığında bunu üst üste defalarca seyredebilsin. Kızın son görüntüsünün süslü olmasını istiyor. Perde karardı. Temizlik faslını çekmeye ihtiyacı yoktu. Disk tam 33 dakika 12 saniye sürüyor. Amacına ulaşması tam bu kadar vaktini alıyor. Daha sonraki cinayetlerin de benzer görüntüleri var. Hepsinde aynı yöntemi kullanmış. Simon bir disiplin ve alışkanlık adamı. Şehirde rahatça saklanabileceği bir yer bulacaktır. Berbat bir yere gitmez. Ya iyi bir otel ya da başka bir daire seçecektir. Finney, şu sırada bir oda bulmak oldukça zor diye araya girdi. Haklısın ama araştırmaya yine de otellerden başlayacağız. Yarın iş gününün ilk saatlerinde arkadaşlarını ve birlikte çalıştığı kişileri sorgulayacağız. Belki nerede olabileceğine dair bir ipucu yakalarız. Peabody, yarın üniformalı olarak sabah 9'da güzellik salonunda buluşalım. Peki efendim. Şu anda yapabileceğimiz en iyi şey gecenin kalan bölümünü uyuyarak geçirmek. Dallas, eğer buralarda bir yere kıvrılıp uyuyabilirsem ben bunun üzerinde bir saat daha çalışabilirim. Sabah da erkenden başlarım. Tamam McNab, biz şimdilik toparlanalım. Finney, bence bu iyi fikir. Seni eve ben bırakırım Peabody, diyerek ayaklandı. Eve dışarıya çıkarken, sakın oyuncaklarımla oynama McNab, çok rahatsız olurum, dedi. Rourke koluna girerek karısını yatak odasına doğru götürürken, bu gece uyku terapisine ihtiyacım var diye gülümsedi. Gene başlama. Bu gece rüya görmen gerekmiyor. Bir iki saat için düğmelerini kapatman lazım. Kendin için değilse bile ekranda izlediğin o zavallı kadın için. Eve odaya girdiklerinde alelacele soyunurken, ben işimi yapabilirim dedi. Duşa girmeye ve üzerine sinen pisliği yıkamaya şiddetle ihtiyacı vardı. Giysilerini bir yığın halinde yere bıraktı ve duşa komut vererek altına girdi. Rourke onu dışarıda bekledi. Karısının başlangıçta rahat etmesi için yapacağı önerilere karşı savaşacağını biliyordu. Bu dikenli tarafı onun genç adamı büyüleyen yanlarından biriydi. Rourke, o diski izlerken genç kadının kafasından ve kalbinden geçenleri kendisi kadar iyi biliyordu. Eve, banyodan çıktığında gözlerinin altı hala gölgeli, yanakları da hala solgun görünüyordu. Rourke karısını kollarına aldı. Eve tırnaklarını kocasının sırtına geçirerek, ''Ah Tanrım, Tanrım, onun üzerimdeki kokusunu alıyorum hala.'' diyebildi. Onun öyle titrediğini, paramparça olduğunu görmek genç adamın içini acıtıyordu. ''Artık sana dokunamaz.'' diye fısıldadı. ''Bana dokunuyor. Her aklıma geldiğinde bana dokunuyor. Bunu durduramıyorum. Ben durdurabilirim.'' Birlikte yatağa oturdular. Ve Rourke ona sarılarak beşikteymiş gibi kollarında sallamaya başladı. ''Bu gece onu düşünme artık Eve, sarıl bana.'' dedi. ''İşimi yapabilirim. Biliyorum.'' Rourke, ''Biliyorum ama ya bunun bedeli?'' diye düşünürken onu hala bir bebek gibi kollarında sallamaya devam ediyordu. ''İlaç almak istemiyorum. Sen bana yetersin.'' Kocası ''O halde uyu artık. kendini bırak ve uyu derken Eve'in saçlarını öpüyordu. Eve başını onun omzuna gömerek, sakın uzaklaşma, sana çok ihtiyacım var, diye fısıldadı. Eve, ahşap kutularına bir anı koymuştu. Genç adam da bir dilek koydu. Karısının deliksiz bir uyku uyumasını diledi. Onu derin bir uykuya dalıncaya kadar kollarında tuttu. Birbirlerine sarılmışlar, Eve başını onun omzuna dayamıştı. Rourke, gecenin bir zamanı soyunmayı ve Eve'le birlikte örtülerin altına girmeyi başardı. Hala birbirlerinden ayrılmamışlardı. Eve, bir zaman sessiz sedasız kocasının güzelim yüzünü inceledi. Uzun kirpiklerini, güçlü çizgilerini, şiirsel ağzını. Saçını okşamak için derin bir istek duydu ama kolları tutsaktı. Okşamak yerine ona teşekkür etmek için yumuşak öpücükler kondurdu yüzüne ve Rourke'un kendisine daha sıkı sarıldığını fark etti. Bir dakika daha. Rourke gözlerini açmadan, sen çok yorgunsun diye mırıldandı. Eve, Tanrı biliyor ya öyleyim dedi ve dudaklarını büzerek, sen hiç yorulmaz mısın diye sordu. Şimdi yorgunum, biraz susar mısın? Genç kadın uykulu bir tonda kıkırdayarak, sen biraz daha yat dedi. Doğru, ben kalkmalıyım, sen uyumaya devam et. Eğer susarsan devam edeceğim. Eve güldü ve gene çenesini tutamadı. Rourke, genç adam başını yastıklara gömerek cevap verdi. Gene ne var? Seni seviyorum. Rourke gözünü araladı ve karısının vücudundaki sıvıları harekete geçirdi. İşte ondaki büyü buydu. Dün akşam gördüğü disklerden sonra bile Eve'in içindeki sevişme arzusunu uyandırabiliyordu. O halde buraya gel. Sanırım yeteri kadar uyanık kalabilirim. Daha sonra... Rourke'un buna cevabı kafasını gene yastıklara gömmek oldu. Eve yanlış yola sapmamaya gayret göstererek aceleyle giyindi. Kahvesi için komut verdi, silahlarını kuşandı. Odadan çıkarken kocasının bir kasının bile kımıldamadığını fark etti. İlk önce McNabb'in durumuna bir göz atmak istiyordu ve onu kendi uyku koltuğunda başının üzerinde kocaman kürklü kar kulaklığı gibi çöreklenmiş Galahad olduğu halde yayılmış yatarken buldu. İkisi de horulduyordu. Yaklaştığında kedi tek gözünü açarak Eve'e sıkıntılı bir bakış attı ve miyavladı. Eve, McNabb diye seslendi. Karşılık alamayınca omzunu dürtükledi ama genç adam sadece pozisyon değiştirerek horlamaya devam etti. Bu değişiklik Galahad'ın tırnaklarını batırmasıyla sonuçlandı ama McNabb ona da tırnaklarına dikkat et tattım diyerek horlamaya devam etti. Eve, genç adamı daha hızlı sarsarak ''Bana bak, benim koltuğumda hastalıklı cinsel rüyalar görmene müsaade etmem.'' dedi. McNabb gözlerini açtı ve Eve'in yüzüne odaklandı. ''Ha? Dallas? Ne var? Nerede? Kim?'' dedi. ''Niyeyi unuttun ama bana soru sorma da hadi toparlan.'' Genç adam başını çevirince Galahad'la göz göze geldi. ''Bu senin kedin mi? Burada yaşıyor. Bana yeni gelişmeleri anlatacak kadar uyandın mı? Tamam ama sana bir fincan kahve için yalvarıyorum.'' McNabb'in bu tiryakiliğini kendisi de paylaştığı için Eve onun isteğine sıcak baktı ve büyücek bir fincana duble koyu kahve doldurdu. Döndüğünde kediyi McNabb'in kucağında buldu. Genç adam fincanı iki eliyle kavrayarak bir dikişte kahvenin yarısını bitirdi. ''Tamam, tamam. Rüyamda başka bir planette tüylü bir yaratıkla sevişiyordum.'' Gözlerini Galahad'a dikerek ''Vay canına!'' diye sırıttı. ''Senin berbat fantezilerini dinlemek istemiyorum. Neler bulabildin söyle.'' ''Tamam, şehirdeki bütün lüks otelleri kontrol ettim. Dün akşam hiçbir bekar erkek girişi yapılmamış. Orta hallileri de kontrol ettim. Onlar da aynı sonuç verdi. Adamın kişisel bilgilerine eriştim. Bu disk işaretli olarak masanın üzerinde.'' Eve diski çantasına attıktan sonra ''Bana önemli ipuçlarını özetle.'' dedi. Adamımız 47 yaşında ve New York doğumlu. 12 yaşındayken anne babası boşanmış, velayeti annesindeymiş ve kadın bir daha hiç evlenmemiş. Ucuz oyunlarda aktris olarak çalışıyormuş, abur cubur oyunlarda. Ruhsal bir hastalığı varmış, genellikle depresyondaymış. Geçen yıl kadın kendini öldürünce oyuna devam edememişler. Bil bakalım ne zaman? Noel'de. Tam isabet. Simon çift diplomalı. İki üniversite mezunu. Tiyatro ve makyaj okumuş. Bir ara tiyatro makyajı da yapmış. Güzellik salonunu 2 yıl önce devralmış. Hiç evlenmemiş, annesiyle oturuyormuş. Kahvesinden 1-2 yudum daha alarak devam etti. Kredilerle derdi yok ama annesinin tedavi masrafları bir hayli para yemiş. Suç kaydı bulunmuyor, sağlık açısından sıradan kontrollerinin dışında bir şey yok. Psikiyatrik tedavi görmemiş. Kişisel bilgilerin bir kopyasını Mira'ya gönder ve babası hakkında araştırma yap. Otelleri kontrole devam et. Bir yere gitmek zorunda. Kahvaltı edebilir miyim? Mutfağın yerini biliyorsun. Ben sahaya çıkıyorum. Beni sürekli bilgilendir. Tamam Dallas. Seninle Peabody iyisiniz değil mi? Eve tek kaşını kaldırarak neden diye sordu. Sanki bir tuhaflık var gibi geliyor bana da. Eve çıkarken benimle temasa devam et dedi ve adamı kahvesi, kedi ve düşünceleriyle baş başa bıraktı. Eve yardımcısının ya ütü tahtasının üzerinde uyuduğunu ya da üstündekileri fazlasıyla kolaladığını düşündü. Çünkü iyi kızarmış bir ekmek dilimi gibi dimdik duruyordu. Ama kız dakikti. Konuşmak yerine birbirlerine başlarını sallayarak birlikte salona girdiler. Eve tezgahın arkasında günlük randevu listesini çıkarıyordu. Eve dönerek, sen de devamlı müşterilerimizin arasına giriyorsun. Manikür veya başka bir şey ayarlamamı ister misin? Dedi. Boş bir uygulama odanız var mı? Boş oda var ama saat 2'ye kadar boş olan bir danışmanımız yok. Anlaşalım Yvette. Pardon. Saatlerin önemi yok artık. Seninle konuşmam lazım. O boş odalardan birini kullanacağız. Gerçekten çok meşgulüm. Ya burada ya polis merkezinde konuşursun. Hadi gidelim. Aman tanrım. Durun, yedekteki robotu çalıştırayım. Aslında robotları kullanmayı sevmeyiz. Kişisel ilişkilerde zayıflar. Evet, çok bakımlı, kızıl saçlı, bütün bir body giymiş, altın tenli robotu bulunduğu kabinden çıkardı. Robot çalıştırılınca mavi gözlerini de açtı ve gülümsedi. Size yardımcı olabilir miyim? Resepsiyona bakacaksın. Size yardımcı olacağım için mutluyum. Bugün güzel görünüyorsunuz. Berbat bir günümde bile olsam bunu söylüyor. Robotların problemi de bu. Umarım işimiz çabuk biter. Simon programlanmış aralar dışında yerimizi bırakmamızdan hoşlanmaz. Evet, o bugün problem olmayacak diyerek uygulama odasına girdi ve oranın bir otopsi odasını hatırlatmaması için dua etti. Simon'la en son ne zaman görüştün? Dün derken bir masaj eldiveniyle boynuna ve omuzlarına masaj yapmaya başladı. Saat 4'te bir göğüs sıkılaştırma seansı vardı ve 6'da bitti. Eğer ona ihtiyacınız varsa her an burada olabilir. Aslında gelmiş olması gerekirdi. Noel'den bir gün öncesinde randevu saatleri tıklım tıklım doludur. Bugün onun gelmesini beklemiyorum. Yvette gözlerini kırpıştırarak, Simon'a bir şey mi oldu yoksa kaza mı geçirdi diye sordu. Evet, Simon'la ilgili bir şeyler oldu ama kaza geçirmedi. Dün akşam Piper Hoffman'a saldırdı. Saldırdı mı? Simon mı? Sanırım sınırları aştınız Damon. 4 kişiyi öldürdü. 4 kişiye tecavüz etti ve öldürdü. Ve aynısını dün akşam Piper Hoffman'a yapmaya kalktı ama bu kez kaçmak zorunda kaldı. Nereye gitmiş olabilir? Yanılıyorsunuz Damon. Bu Simon olamaz. O çok nazik ve tatlı biridir. Kimseyi incitmez. Onu ne kadar zamandır tanıyorsun? Ben birkaç yıl oldu. Salonu devraldığından beri yanılmış olmalısınız. Yvette ellerini yüzüne bastırarak Piper mı? Dedi. Piper da saldırıya uğradı dediniz. Kötü mü yaralanmış? Nerede? Hastanede ve komada. Simon onunla işini bitiremeden engellenmiş ve kaçmış. Evine dönmüş ama şimdi orada değil. Nereye gidebilir? Hiç bilmiyorum. Olanlara inanamıyorum, emin misiniz? Eve donuk gözlerle, evet eminim diye cevap verdi. Ama o Piper'a tapardı. Onun güzellik danışmanıydı. Onun ve Rudy'nin, onların bütün işlerini yapardı. Onlara Melek İkizler adını takmıştı. Başka kime çok yakındı? Özel hayatını kiminle konuşur? Annesini kime anlatırdı? Annesi mi? O geçen yıl öldü. Simon yıkılmıştı. Bir kaza sonucunda ölmüştü. Annesinin bir kaza sonucunda öldüğünü o mu söyledi? Banyoda bayılmış ve küvette boğulmuş. Çok kötüydü. Onlar birbirlerine çok yakındılar. Seninle annesi hakkında konuştu mu hiç? Evet, birlikte çalışıyorduk ve bir arada çok uzun saatlerimiz geçiyordu. Dostuz biz. Gözleri dolu dolu oldu. Bana söylediklerinize inanamıyorum. Kendi güvenliğin için söylediklerime inanmalısın. Eğer korkmuşsa, evine gidemiyorsa ve saklanacak bir yere ihtiyacı olursa nereye gidebilir Yvette? Bilmiyorum çünkü hayatı burasıydı. Özellikle de annesini kaybettikten sonra. Bizden başka ailesi olduğunu sanmıyorum. Babası o çocukken ölmüş. Yemin ederim beni aramadı. Eğer ararsa hemen benimle temasa geçmeni istiyorum. Sakın onunla oyun oynamaya kalkma. Onunla yalnız buluşma. Eğer evine gelirse kapını açma. Şimdi onun kabinine girerek diğer personelle görüşmek istiyorum. Oldu. Hemen ayarlarım. Son günlerde tuhaf da davranmıyordu. Noel için çok heyecanlıydı. O gerçekten yumuşak biridir ve geçen sene annesini Noel'de kaybetmiş olmak onun Noel'ini bulutlandırdı. Evet, işte bu nedenle zamanlaması Noel'e denk düşüyor. Eve personel odasına girerek orada nane yeşili doğal meşrubatını yudumlamakta olan danışmana kısaca göz attı. Evet, Simon şifresini değiştirmiş diye mırıldandı. Yeni kodu olmadan açamam çünkü bloke etmiş. O olmayınca yerine kim bakıyor? Evet içini çekerek o ben olmalıyım dedi. Eve silahını çıkardı. Başını yana eğdi. Bu silah onu açar ama bu şekilde girebilmem için sen bana girme izni vermelisin. Evet gözlerini kapatarak devam edin Teğmen dedi. Kayıtta mıyız Peabody? Evet efendim. Eve silahının düzeneğini ayarladı ve kilide doğru ateş etti. Silah kıvılcımlar çıkararak patladı ve metal kapının aksesuarları yere saçıldı. Hey, evet neler oluyor? Bu polisin işi Stevie. Senin 9.30 randevun var, git ve ona hazırlan. Stevie, Simon çok kızacak diyerek odadan çıktı. Peabody'nin kayıt için doğru açıyı yakalamasını sağlamak üzere Eve yana kaydı ve kapının tokmağına uzandığında of diyerek elini geri çekti ve parmağının ucunu yaladı. Hala çok sıcak dedi. Peabody bununla tutmayı dene diyerek mendilini uzattığında göz göze geldiler. Eve teşekkürler diyerek kapıyı açabildi ve Noel babanın acelesi varmış dedi. Kırmızı giysi toparlanıp vestiyere tıkılmıştı. Parlak siyah çizmeler bile üzerinde duruyordu. Eve çantasından bir kutu kaplama spreyi çıkartıp ellerine sıktı. Bakalım daha neler bulabileceğiz. İki kutu dezenfektan, yarım koli bitkisel sabun, kaplama spreyleri, mikropları öldürmek için yüksek titreşim üreten aletler. Bir kutu dolusu dövme çalışmaları buldular. Aralarında karma karışık çizimler için patronlar da vardı. İşte bu onu çiviler. Eve elinde ince bir kağıt tutuyordu. Bu kağıdın üzerinde stilize harflerle "Gerçek aşkım benim" yazıyordu. Her şeyi torbala Peabody ve buradan alınması için vasıta ayarla. Bir saat içinde her şeyin laboratuvarda olmasını istiyorum. Ben uygulama odasında soruşturmaları yürütüyor olacağım. Eve personelden daha değişik bir bilgi edinemedi. Simon adamları tarafından seviliyor ve takdir ediliyordu. Eve cömert, duygusal ve sempatik gibi tanımlamalar duydu ve Marianne Hooley'in gözündeki korku ve acıyı düşündü. Peabody ile arabada hiç konuşmadan hastaneye Piper'ı görmeye gittiler. Eve'in yeni aracının kliması çok iyi ısıtıyordu ama dışarıdaki hava dondurucuydu. Eve eğer Peabody böyle kazık yutmuş gibi davranmak istiyorsa bu onun problemi diye düşündü. İşini etkilemediğine göre sorun yoktu. Asansöre girerken yardımcısına McNab'i ara ve Simon'ın gitmiş olabileceği yeni yerler tespit edip edemediğini öğren. Sonra da Mira'nın kişisel bilgileri alıp almadığını bir kontrol et dedi. Peki efendim. Eve, eğer bana bir kere daha o kendini beğenmiş ses tonuyla efendim dersen seni bağlarım diyerek asansörden çıktı. Peabody'yi ardından homurdanırken bıraktı. Eve, hemşirelerin bulunduğu bölüme gelince kimliğini tezgahın üzerine koyarak "Hasta Piper'ın durumu?" dedi. "Hasta Piper uyutuluyor." "Uyutuluyordan kastınız nedir? Komadan çıktı mı?" Hemşirenin üzerinde rengarenk bahar çiçekli bir tunik, yüzünde ise huysuz bir ifade vardı. "Hasta Piper 20 dakika önce kendine geldi," dedi. Benimle neden temasa geçilmedi? Çizelgesinde işaret olması gerekiyordu. Evet vardı Teğmen ama hasta avaz avaz haykırıp bağırarak açıldı. Uyumsuz, isterik ve vahşi bir haldeydi. Yanındaki kişiden izin alarak ve doktorun tavsiyesiyle uyutmak zorunda kaldık. Refakatçisi nerede şimdi? Onunla bütün gecede kaldığı odada. Eve, refakatçisini buraya çağırın diyerek Piper'ın odasına doğru yöneldi. Kız bir melek gibi uyuyordu. Solgun, sarışın ve güzel. Gözlerinin altında gölgeler vardı ve ilaçların etkisiyle elmacık kemiklerinin üzeri pembeleşmişti. Yatağının yanındaki monitörler vınlıyordu. O da tıpkı çok lüks bir oteldeki kral dairesini andırıyordu. Parası olanların zarafet ve konfor içinde iyileşmeleri mümkündü. Eve'in ilk hastane anıları hiç de hoş değildi. Bir oda içinde dar yataklarda kadınlar ve çocuklar inleyip oflayıp sızlanıyorlardı. Duvarlar griydi, pencereler siyah. Odaya sinmiş bir sidik kokusu vardı. Sadece 8 yaşındaydı. Kemiklerinde kırıklar vardı ve yapayalnızdı. Kendisini biraz rahatlatabilecek olan ismini hatırlamaktan bile yoksundu. Piper kendine geldiğinde böyle bir rahatsızlık yaşamayacaktı. Kardeşi elini sanki kırılacakmış gibi hafifçe tutuyordu. Daha şimdiden oda çiçeklerle dolmuştu ve odayı çok kısık tonda çalmakta olan yatıştırıcı bir yaylı çalgılar müziği doldurmuştu. Çığlıklar atarak uyandı. Rudy, Eve'in yüzüne bakmadan gözleri kardeşine odaklanmış olarak konuşuyordu. Kendisine yardım etmem için bana sesleniyordu. İnsan sesine benzemeyen sesler çıkarıyordu. Piper'ın elini tutarak kendi yanağına sürdü. Ama beni tanımadı, beni yumrukladı, hemşirelere saldırdı. Benim kim olduğunu, kendisinin nerede olduğunu bilemiyordu. Onun hala yakınında olduğunu sanıyordu. Bir şey söyledi mi Rudy? Tecavüzcüsünün adını söyledi mi? O ismi adeta haykırdı. Başını kaldırdığında Eve, Rudy'nin yüzünün adeta satını ve rengini kaybetmiş olduğunu fark etti. Dümdüz, bal mumu gibiydi. Lütfen Simon, ne olur yapma, ne olur yapma diye defalarca tekrarladı. İkisi içinde hissettiği acıma duygusu Eve'in kalbini sıkıştırdı. Rudy, onunla konuşmalıyım dedi. Rudy, onun uykuya ve unutmaya ihtiyacı var derken bir eliyle Piper'ın başını okşuyordu. Daha iyi olduğunda ve hareket edebilecek hale geldiğinde onu çok uzaklara götüreceğim. Sıcak, güneşli ve çiçeklerle dolu bir yere. Bütün bunlardan uzakta ancak orada iyileşir. Benim hakkımda, bizim hakkımızda ne düşündüğünü biliyorum ama umurumda değil. Benim sizin hakkınızda ne düşündüğümün önemi yok. Önemli olan o. Sence kendisine bunu yapan adamın içeriye tıkıldığını bilerek daha rahat iyileşmez mi? Eve bunu söylediğinde yatağın iki tarafından yüz yüze bakıyorlardı. Onunla konuşmam lazım Rudy. Bu olay hakkında konuşmasını isteyemeyiz. Neler hissedebileceğini, bunun onun için ne demek olduğunu anlayamazsın. Anlayabilirim. Neler geçirdiğini de biliyorum. Hem tam olarak çok iyi biliyorum. Rudy yüzünü incelerken Eve bunları kelimelerin üzerine basa basa söyledi. Onu incitmeyeceğim Rudy. Başkasına da aynı şeyleri ya da daha beterini yapmadan bu adamı içeriye tıkmak istiyorum. Uzun bir suskunluktan sonra Rudy, ben burada olmalıyım. Bana ve doktora burada ihtiyacı var. Doktor da kalmalı. Eğer çok üzülürse doktorun onu gene uyutmasını isteyeceğim. Tamam ama benim işimi yapmama müsaade etmelisin. Rudy başını sallayarak Piper'ın yüzüne baktı. Ne kadar sürecek? Bütün bunları unutması ne kadar sürecek? Bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorsan söylesene, unutması uzun sürecek mi? Diye sordu. Ulu Tanrım. Hiçbir zaman unutmayacak ama bununla yaşamayı öğrenecek derken Eve'in sesi ifadesizdi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 262. Devamı 20. ayrımda.